gerçekten. Oysa adımız ve uğurumuz için.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte hafta ortasında yine buluştuk. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza siz kıymetli dinleyicilerimizi bekliyoruz. Bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Antarktika'ya bilim üssü kurulması projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Türk bilim üssü kurma çalışmalarıyla ilgili ayrıntıları ve değerlendirmeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi ve Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy'dan alacağız. Ve sonrasında Türk dünyasında dillerden düşmeyen Türk Milletiyiz adlı eserin sahibi, söz yazarı, bestekar ve yorumcu İsmail Hakkı Erdoğmuş'la telefon bağlantımız olacak. Hem müzik çalışmalarını hem de müzik üzerine güzel bir söyleşiyi sizlere ulaştıracağız. Ve sonrasında Sihirli Sözcükler köşemiz de sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la Lokman Hekim'den hayata ve sağlığa dair sözleri alacağız. Önce müzik arası, sonrasında hayatın sesleri ilk telefon bağlantısıyla başlıyor.
Nereden çıktın karşıma? Dünya durdu, döndüm şaşkına. Buradan çıkış yok derken tuttun, çektin, düştün yerden. Hayat yanlış bir hamleyle itiyor, elde ne varsa alıyor, hiç acımıyor. Yeniden olmaz derken uçulmadığım bir yerden gülüyor, dansa kaldırıyor. Lay lay lay. Olmaz deme oluyor, dünya yine dönüyor.
Olmaz deme oluyor.
Korkma dansa kalk, seninle şarkı bile söylüyor.
Olmaz deme oluyor.
Lay lay lay lay. Gitmek istiyorum her yerden, sıkıldım kendimden de. Seni görünce birden kalbimi duydum yeniden. Hayat yanlış bir hamleyle itiyor, elde ne varsa alıyor, hiç acımıyor. Tam yeniden olmaz derken uçulmadığım bir yerden gülüyor, dansa kaldırıyor. Lay lay lay.
Kalk seninle şarkı bile söylüyor.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Antarktika'ya bilim üssü kurulması projesiyle ilgili olarak Sayın Burcu Özsoy telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Özsoy, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimize kısaca tanıtalım sizi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi ve Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy bizimle birlikte. Sayın Özsoy, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. 25 Ocak'ta inşallah tarih belirlenmiş üssün kurulmasıyla ilgili. Üsse direkt kurulma aşamasına geçmeden önce bu yapılan bilimsel çalışmalar neden bu kadar önemliydi? Türkiye olarak biz neler yapacağız? İsterseniz böyle başlayalım.
Tabii ki çok teşekkürler ediyorum öncelikle yayınınızda bana da yer verdiğiniz için. Tarihimiz belirlendi. Gerçekten heyecanlıyız. Uzun ve yorucu bir yolculuk ve bir misyon bizi bekliyor tabii ki. Önceliğinde şuna değinmek istiyorum açıkçası. İster Antarktika olsun, ister Arktik olsun, özellikle iklim değişiminin dünyayı bu denli etkilediği safhada bu bölgelerde, kutup bölgelerinde yapılan çalışmalar ve ortaya çıkarılan sonuçlar çok önemli. İklimde nereden nereye geldik ve ileride gelecekte bizi neler bekliyor? Bu tarz konulara özellikle bilim insanlarımız açıklık getirmeye çalışıyor. Birinci seferimizi 2016-2017 tarihinde birinci ulusal Antarktik seferi olarak icra ettik. 2017-2018'de ikinci seferimiz icra edildi ve 2018-2019 sezonu üçüncü seferimiz yine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilecek.
Sizinle birlikte kaç kişi dahil oluyor bu projeye?
Şimdi aslında şöyle, bu seneki projede 15 araştırma projesi bizlerle beraber olacak. Aslında birinci seferden itibaren yola çıkarsak ve konuyla ilgili aydınlatmam gerekirse, birinci yaptığımız seferde aslında önceliğimiz bizim fizibilite çalışmalarıydı. Çünkü Türkiye'nin Antarktika'da bir üs kurması hedefleri arasında. Bu fizibilite çalışmasında daha çok orada yer ve çalışma alanları, bilim insanlarına yönelik imkanların sağlanacağı alanın tespiti üzerinde duruldu. Bununla ilgili de tabii yayınlar çok önemli. Birinci seferimizle ilgili yayınlarımız da bilim insanları tarafından uluslararası dergilere gönderildi. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda karşımıza çıkacaktır bu yayınlar. Geçen senenin katılımcıları ve proje sahipleri yine 15 proje olarak Antarktika'ya gitti. Geçen sene ilk yerleşkemizi kurduk. Antarktika'da yaklaşık 26 gün araştırmacılarımız kamp alanında yaşayarak aslında Antarktika'daki yaşam alanının idame ettirilmesiyle ilgili hem çalışmalar yapıp hem de projelerini icra ettiler. Tabii ikinci seferden dönüşümüz yaklaşık 8 ay oldu ve genel anlamda bilim insanlarının özgün makale çıkarabilmesi için 1-1,5 seneye ihtiyaçları var ama çok yetkin bilim insanları bizlerleydi ve çalışmalarını hali hazırda hem ulusal hem uluslararası platformlarda aktarmaya başlayıp yayınlarının da hazır olduğu bilgisini vermekten mutluluk duyuyorum. Bu sene de 15 projemiz olacak ama sizin de başta dediğiniz gibi başka bir misyonumuz da var. Bu sene geçici yerleşkemizi kuracağız. Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey çok yakından takip ediyorlar. Hem ekibi hem çalışmaları, yapacağımız aktiviteleri çok yakından takip ediyorlar. Umut ediyoruz ay sonunda çıkacağımız yolculuk yine güzel haberlerle geri dönüşü nasip olur.
İnşallah Sayın Özsoy. Şimdi biz Türkiye olarak yaklaşık o zaman 2-3 yıldır Antarktika'da bu işler ve bu projenin dahilinde görev yapıyoruz. Peki dünyadaki diğer ülkeler kaç yıl önce başlamış? Neden Antarktika seçilmiş, neler yapmışlar bugüne kadar, biz nasıl dahil olacağız?
Şimdi şöyle, dünyaya baktığımızda aslında dünya 1900 yılından beri İngiltere, Amerika gibi ülkelere baktığımızda Antarktika alanında veya Kuzey Arktik alanında çalışmalar yapıyor. Bizim ulusal seferlerimiz 2016 yılından başlamış durumda. Yalnız bilim insanlarımıza baktığımızda bireysel olarak ya da ikili işbirlikleriyle çalışma yapan bilim insanlarımız da var ki bu bizi tarih olarak aslında yarım asır önceye götürüyor. Bu da güzel bir tarih. Aslında biz bir yandan anlamda yarım asırla da yetinmeyip 1513 Piri Reis haritamıza da dikkat çekiyoruz ki 1513 Piri Reis haritasında Antarktika'ya en yakın sınırları gösteren haritayı ortaya koymuştur kartograf ve denizci Piri Reis. Hani bu anlamda baktığımızda mutluluk verici bir durum ki.
Evet, çok çok daha yıllar öncesinden dahil olmuşuz değil mi?
Tabii çok eski zamanlara gidiyoruz ama bilimsel olarak düşündüğümüzde ikili işbirlikleri kapsamında yarım asır ama ulusal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleri Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüyen proje olarak 2016 yılından beri bu durumu icra ediyoruz. Aslında ikili işbirlikleri şöyle önemli. Bu 2016'dan başlayan projeler kapsamında geçen sene Belçika, Bulgaristan, Çekya, Şili, Polonya üslerine Türk araştırmacılar gitti. Ve yine orada çok değerli bilimlerini ve çalışmalarını icra ettiler. Bu sene de hali hazırda şu an biz bu konuşmaları yaparken Belçika ve Kore üssünde araştırmacılarımız var. Kolombiya ve Şili gemilerinde de yine araştırmacılarımız Türkiye'nin dört bir yanından katılmış durumda. Bulgar üssüne gidecek araştırmacımız bu pazar yola çıkıyor. Aslında ikili işbirliklerini devam ettiriyoruz. Çünkü dünya bunu önemsiyor. Her ülkenin yaptığı araştırmalarda diğer uluslararası araştırmacıları da dahil edip etmediği çok önemli. Bizim yapacağımız ulusal sefere de Ukrayna'dan, Çekya'dan, Bulgaristan ve Şili'den de 4 araştırmacı katılacak.
Peki 25 Ocak'tan sonra süreç nasıl işleyecek? Türk Bilim Üssü kurulduktan sonra ne gibi çalışmalar yapılacak?
Aslında üs önemli. Üs çalışmaları Antarktika genelinde bakarsak ki Türkiye'nin 18 kat büyüklüğündeki bir alandan bahsediyoruz. Bu alanda toplamda 100 tane bilim üssü var. 83 tanesi yerleşke şeklinde. Geri kalanı da geçici kamplar şeklinde kurulmuş. Tabii şimdi ülkelerin bu yaptığı çalışmalara baktığımızda üs şöyle önemli ki geçen sene biz yaklaşık 46 ton malzemeyle Türkiye'den çıkıp tekrar aynı malzemeler beraberinde örneklerle tekrar Türkiye'ye getirdik. Her sene bu çalışmaları yapmak yerine orada bir üssümüz olduğunda aslında tabiri caizse bir çatımız olduğunda eşyalarımızı orada konuşlandırıp bilim insanları gittiğinde çalışmaları yaparken çok rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak. Antarktika'nın bir de şöyle bir durumu da var. Onun da eklemek isterim. Genelde tabii ki bilim ekibinin yanında lojistik ekibi de gerekiyor. Sadece bilim insanları tabii orada bilimlerini icra ederken lojistik ekibin de onların çalışmalarını kolaylaştırması gerekiyor. Diğer ülkelerde genelde 1:3 oranı yapabiliyorlar. Yani 3'te 1'i lojistik ekip, 3'te 2'si bilim ekibi ya da bu sayıyı yarı yarıya tutabiliyorlar. Bu sene bizim de ekibimizde diğer senelerde olduğu gibi lojistik desteği sağlayacak arkadaşlarımız olacak.
Sayın Özsoy, son olarak gelecekle ilgili düşünceler, planlar ne durumda onlardan da bahsedelim, sonrasında uğurlayalım sizi.
Tabii ki şimdi dünyadaki bilim insanlarıyla aynı statüde, aynı hatta daha güzel standartlarda sonuçlar ortaya çıkaracak bilim insanlarına sahibiz. İster Antarktika olsun, ister Arktik olsun, iki bölge içinde yapılacak çalışmalar, toplanacak örnekler, bu örneklerin analizleriyle ilgili geçmişi anlayıp günümüze ışık tutup gelecekle ilgili neler olabileceği yönünde yapılacak çalışmalar bizlerin de dünya literatürüne, özellikle iklimsel alanda, değişimler alanında çok büyük katkı şeklinde girecektir. Geç başladık demeyeceğim. Hani bir şekilde ikili işbirliklerimiz tabii ki mevcuttu ama şimdi en azından stabil çalışmalarımızda.
Resmi anlamda diyelim aslında sanıyorum bu 2-3 yıllık süre.
Tabii resmi anlamda ve bu her sene yapılan çalışmalar anlamında dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özsoy. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. 25 Ocak'ta inşallah o üs kurulduktan sonra da çok önemli çalışmalar icra edeceksiniz. Kolaylıklar diliyoruz sizin nezdinizde tüm ekip arkadaşlarınıza.
Çok teşekkürler ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Antarktika'ya bilim üssü kurulması projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Hem Türk bilim üssü kurma çalışmalarıyla ilgili hem de detaylarla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi ve Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy'la telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Verdiği bilgiler için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızla sizlerleyiz.
Türkmen Oğuzlardan, Bozkırlardan gelen benim. Balkanlardan, Kafkaslardan, Urumçi'de esen yelim. Kırgız Kazak, Uygur benim. Kırım Tatar, Özbek benim. Türkmen Nogay, Karababar, Azerbaycan sevdam benim.
Kırgız Kazak, Uygur benim. Kırım Tatar, Özbek benim. Türkmen Nogay, Karababar, Azerbaycan sevdam benim.
Makedonya, Rumeli'de, Kıbrıs tabi, Sancak benim. Altay Hazar, Cuvaş benim. Sibir Duvar, Başkurt benim. Balkar Saha, İdil Ura, Gökoğuz'da, Kelam benim.
Altay Hazar, Cuvaş benim. Sibir Duvar, Başkurt benim. Balkar Saha, İdil Ura, Gökoğuz'da, Kelam benim.
Kerkük, Türkmen Eli, Halep'te bir yarım benim. Ahıska'da Türk'ün dili, Kafkaslar'da varım benim. Türk'ü hoyrat, at benim. Zeybek Alay, Orhon benim. Göklerdedir sancak bayrak, Anadolu benim.
Türk'ü boyla, ağız benim. Zeybek Alay, Orhon benim. Göklerdedir sancak bayrağı, Anadolu canım benim. Doğu benim, batı benim, kuzey benim, güney benim. Hep kardeşiz, tek milletiz, ana yurdum Türkiye'm benim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Az önce dinlediğimiz eserin sahibiyle şimdi sizleri buluşturacağız. İsmail Hakkı Erdoğmuş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Erdoğmuş, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, bu ne güzel bir eserdir. Vallahi stüdyoda inanın o kadar dinlerken eğlendim, o kadar mutlu oldum ki. Hem sözleri bir harika, hem müziği gerçekten insanın kanını kaynatıyor. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim. Dayanan yüreğiniz var olsun.
Sizin de efendim ellerinize, yüreğinize sağlık olsun ki bunun gibi nice nice eserleri buluşturun. Hem Türk dünyasıyla hem de bizlerle. Gerçekten çok güzel. Sevgili dinleyicilerimiz, hem müzisyen, hem söz yazarı, hem bestekar, hem yorumcu İsmail Hakkı Erdoğmuş bizimle birlikte telefon attığımızda. Az önceki eserin sözlerini şöyle şiir olarak sizinle paylaşmak isterim. Yörük Türkmen Oğuzlardan, Bozkırlardan gelen benim. Balkanlardan, Kafkaslardan, Urumçi'den esen yelim. Kırgız, Kazak, Uygur benim. Kırım, Tatar, Özbek benim. Türkmen, Nogay, Karapapak, Azerbaycan, sevdam benim. Daha devam ediyor ama bu iki kıtası bile beni aldı götürdü. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
Ne zamandan beri müzikle uğraşıyorsunuz Sayın Erdoğmuş? Hep mi müzik hayatınızdaydı? Yoksa hani böyle insan bazen kendini müzikle daha iyi ifade edebildiğini düşünür ve müziğe doğru yol almaya başlar. Nasıl oldu? Biraz dinleyicilerimize sizi tanıtabilir miyiz?
Şimdi klasik bir cevap olacak ama çocukluğumuzdan beri zaten bir müzik sevgimiz var. Çocukluğumuzdan beri ilkokul, ortaokul, lise yıllarından itibaren şiirler yazıyor idim. Besteler daha sonraki yıllarda beste yapmaya başladım. Fakat 2017 yılında kısmet oldu ilk maxi single'ımı çıkarmak. Ve ilk maxi single'ımızı Türk Milletiyiz, Kızıl Elma ve Gitmeseydin isimli bir eserle birlikte çıkardık. Yapıyorduk, hazırdı bestelerimiz ama hep nedense hep dondurucuya koyuyorduk tabiri caizse. Hep buzdolabına koyuyorduk, erteliyorduk. Hayat şartları, koşturmaca.
Ama bazen doğru zaman diye bir zaman gerçekten vardır Sayın Erdoğmuş. Sanıyorum şu an o doğru zamana gelmiş bulunmaktayız. Ne dersiniz?
Evet, galiba öyle oldu. Allah hakkımıza her şeyin hayırlısını versin. Demek ki her şeyin bir yeri zamanı tabii var. Ben bu eseri 2017 yılında yaptım, klibimi çektikten sonra. Hakikaten çok duygulandım, çok güzel tepkiler aldım. Farklı Türk devletlerinden sanatçılar istedi, okudular, verdik şarkımızı. Gönüllere hitap etti. Sizler nasıl az önce çok gurur duydum, onur duydum sizin çok güzel seslendirdiniz şiir olarak.
Efendim siz çok güzel seslendirmişsiniz ki yani yüreklere kadar işlemiş. Ben sadece bende uyandırdığı hissi aslında dinleyicilerimizle paylaştım. Sadece söylediğim oydu. Eminim onlar da dinlediklerinde aynı hisleri taşıyorlardır. Onlara tercüman oldum diyelim.
Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
Peki Sayın Erdoğmuş, şimdi maxi single çıkardınız. İçinde hem Türk Milletiyiz eseri var, Gitmeseydim var ki onu da dinledim. O da gerçekten çok güzel. Ve Cemile eseri var. Devamı gelecek mi bu tür çalışmalarınızın?
Şimdi stüdyodayız. Yine bir maxi single, 4 şarkılık. Yine söz müzik bana ait olan eserlerle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yani bahara doğru bitmiş olur. Klip çekimlerimiz de bitmiş olur. İnşallah yine bu kategoride eserlerimize devam edeceğiz inşallah.
Sayın Erdoğmuş, asıl şunu çok merak ediyorum. Evet, pek çok bestekarımız, pek çok söz yazarımız var ama siz özellikle Türk dünyasına ithafen bir eser oluşturdunuz ve bununla çıkış yaptınız. Bunun amacından biraz bahsedebilir miyiz? Hangi duygularla bu eser ortaya çıktı?
Şimdi efendim, büyük bir milletiz. Yani Türk milleti tarihin derinliklerinden gelen köklü bir millet. Bilinen tarihi en az 10 bin yıl ve dünyanın her coğrafyasında atalarımız tabiri caizse atının nalının değdiği topraklar, yani Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Avrupa kapılarına kadar ün salmış ve dünyaya ün salmış adaletiyle, cesaretiyle büyük bir milletiz, köklü bir milletiz ve hiç ayırmamışız kendimizden. Hep bir olmuşuz, birlik içerisinde olmuşuz ve bu şekilde büyümüşüz. Fakat gelinen noktada dünyanın birçok yerinde gerek Türk dünyasıyla gerek Müslüman ülkelerde tabii sıkıntılardan etkileniyoruz. Mazlum durumuna düşmüş durumdalar birçok yerde, dünyanın birçok yerinde. Dolayısıyla efendim bu birliği, büyük bir aile olduğumuzu, kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla bu hislerle yazdım.
Siz aslen Adanalısınız efendim, biliyoruz. Evet, evet, Adana da gerçekten ülkemizin çok güzel memleketlerinden biridir ve sanıyorum o kardeşlik duygularının en çok hissedildiği memleketlerden biridir. Belki kesinlikle. Hani bulunduğunuz çevre, arkadaşlarınız, yakınlarınız ve sizinle birlikte olan insanların da mutlaka bu duygulara etkisi olmuştur diye düşünüyoruz.
Kesinlikle, kesinlikle. Çevremizin de etkisi oldu. Yaşadığımız toplum, yaşadığımız şehir mutlaka etkiliyor. Tabii ki etkisi oldu. Fakat teknoloji çağı, artık biliyorsunuz internet çağında yaşıyoruz. Belki bundan 15-20 yıl önce dünyanın birçok yerinden haber alamıyorduk. Ama şimdi anında dünyanın hangi bölgesinde neler oluyor, ondan da haberdar oluyoruz. Allah devletimize, milletimize, birliğimize, kardeşliğimize zeval vermesin, daim olsun. Hakikaten büyük bir milletiz. 16 devlet kurmuş bir milletiz. Kardeşliğe bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. El ele vereceğiz. Hem ülke olarak hem ülke dışında yaşayan kardeşlerimiz olarak. Bir de bizim Sezin Hanım, bir gönül coğrafyası deyimimiz var biliyorsunuz. Yani bizim Türk bayrağının gölgesi çok büyük malumunuz üzere. Bir de gönül coğrafyamız var. Dolayısıyla gerçekten büyük bir aileyiz. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü daim etsin diyorum.
Amin Sayın Erdoğmuş. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Bir de bildiğimiz kadarıyla Ahıska Türkleri için de bir marşınız var. Ondan bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Efendim Ahıska Türkleri biliyorsunuz 1944-45'li yıllarda Stalin tarafından sürgüne uğrayan Türk kökenli kardeş bir soydaşlarımız bizim, daha doğrusu öyle toparlayayım. Şimdi Mir Cevat Ahıskalı diye bir hocam var. Dinliyorsa da buradan selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum. Sözlerini yazmış olduğu bir şiir. Benimle iletişime geçtiler, tanıştık. Hocam dediler, biz bir Ahıska Gençlik Marşı yapmak istiyoruz. Bir marşımız yok. Efendim bizim Ahıska gençliğine hediye etmek istiyoruz. Sözleri benim, müziğini de sen yaparsan bestesini, çok seviniriz dediler. O sırada da klip çekimlerim var, çok da yoğunum, zamanım da yoktu. Hocam yapayım ama şu an zamanım yok, alayım ben şiiri sizden ama dedim, bana birkaç ay müsaade edin. Sonra hocam aradı, dedi ki ya hiç müsaade yok, bunu araya sıkıştır ne yaparsan yap.
Ne iyi artık... etmiş, iyi ki ısrar etmiş.
Evet, artık biraz kısa süre içerisinde bitirdim, demo olarak yaptım. İnşallah bu yeni önümüzdeki çıkacak olan maxi single'a orijinal olarak inşallah müziğini ve aranjesini toparlayarak profesyonel olarak kayıt yapacağım inşallah.
Sayın Erdoğmuş, büyük bir merakla bekliyoruz. Gerçekten yüreğinize sağlık. Hani söylediğiniz her bir cümle, her bir kelime inanın yüreklere dokunuyor. Bunu dinlediğimizde hissediyoruz. Sizinle sohbet ederken daha çok hissediyoruz. Bir de söz yazarı ve bestekar kimliğiniz aslında çok da önemli. Tabii ki sesinizin, yorumculuğunuzun ne kadar güzel olduğunun farkındayız ama biraz da son dakikalarımızda bu bestekar kimliğinizden de bahsetmek isteriz dinleyicilerimize. Çünkü beste yapmak işin çok farklı bir alanı, çok da zor bir alanı. Dolayısıyla hem bu marşları bestelemek, o duyguyu, o içtenliği hissetmek sanıyorum anlatımda çok daha farklı duyguları ön plana çıkartıyor.
Evet, teşekkür ederim. Ben ilk besteye başladığımda ben hem Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı hem Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı'na devam ediyor idim. Orada Uğur Türe isimli bir hocam vardı, kulağı çınlasın, dinliyorsa hocam da 85-90'ına maşallah dayamış, Allah uzun ömürler versin. Bir gün buna gittim hocama, hocam ben beste yapıyorum dedim, bundan 5-6 yıl önce. İsmail Beyciğim okur musun lütfen bir tanesini, okudum. Bir tane daha oku bakalım, bir daha okudum. Dedi ki bu Allah'ın bir lütfu sana, ikramı.
Evet.
Ben bütün enstrümanları çalıyorum, çalabiliyorum, imalatını bile yapıyor hocam. Ama ben beste yapamıyorum dedi. Bu sana Allah'ın bir ikramı. Bu bestelerini hayata geçir. Bu bestelerini hayata geçir. Onun teşvikiyle Uğur Türe hocama da buradan hürmetlerimi sunuyorum. Bu şekilde bestelerimizi hayata geçirmeye başladık. Devam da ediyoruz inşallah.
İnşallah devam edin. Çünkü bu bestelerin yenilerini bekliyoruz. Gerçekten i̇nşallah emeğinize, efendim, yüreğinize sağlık olsun. Öyleyse son cümlelerinizle madem ben de sözlerimi bitireyim. Doğu benim, batı benim, kuzey benim, güney benim. Hep kardeşiz, tek milletiz, ana yurdum Türkiye'm benim. Emeklerinize sağlık Sayın Erdoğmuş. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerinize selamlar,
çok
saygılar. Gönül dolusu muhabbetler. Var olun efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasında dillerden düşmeyen Türk Milletiyiz adlı eserin sahibi, söz yazarı, bestekar, yorumcu İsmail Hakkı Erdoğmuş telefon hattımızdaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz ve Sihirli Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek. Sihirli Sözcükler. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata yine her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, malum Ocak ayındayız ve gerçekten hava inanılmaz soğuk ve bu anlamda sağlıkla ilgili konuşmak aslında güzel olacak bugün.
Günün rutinlerinden biri zaten.
Olacak,
geçmiş,
evet.
Geçmiş olsun diyoruz birbirimize.
Hayatı ve kişiliği ve fikirleriyle bugün Lokman Hekim'i konuşacağız. Sağlıkla ilgili iksir gibi mucizevi ilaçları var. Hı-hı. Lokman Hekim'in gerçekten var mı böyle, örneğin hayatın iksirini bulduğu gibi söylentiler,
evet, var.
Bu gerçek mi?
Gerçek mi tabii bilemiyoruz ama şöyle bir iddia var. Lokman Hekim 3 tane su diye söylüyor kendine atfedilen sözlerde. Su bulduğu rivayeti var gelenekte Lokman Hekim'in. Bu 3 su ayağa, karna ve başa dökülüyor ve ölüyü canlandıracak kadar etkili iksirler. Rivayet odur ki kendi vefat edeceğini hissedince öğrencilerine demiş ki kendine özel bir kap yaptırdığı söyleniyor. Beni buraya yatırın, ayağıma, karnıma ve başıma şu 3 suyu sırayla dökün. Öldükten sonra önce ayağına sonra karnına dökmüşler ve Lokman Hekim canlanmaya başlarken yardımcıları o kadar heyecanlanmış ki başına dökecekleri suyu dökerken elleri titremiş ve şişe yere
kırılmış.
Düşüp kırılmış. Dolayısıyla Lokman Hekim vefat etmiş ve sırrı da kendiyle birlikte gitmiş denir. Bu tabii geleneksel ve daha çok masalsı bir anlatım. Lokman Hekim'in hatta hekimlerin var olduğu kesin.
Fakat, bir Lokman Hekim yok mu?
Doğrusu tartışmalı. Bu konuda Ali Haydar Bayat'ın, Profesör Doktor Ege Üniversitesi'nden, Tıp Fakültesi'nden, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'ndan bir hocamız kendisi. Bu alanda Lokman Hekim anlatıları üzerine bir çalışması var, bir kitabı var. Oraya baktıklarında dinleyicilerimiz eğer merak ederlerse çok daha ayrıntılı bir bilgi bulabileceklerdir. Görüyoruz ki oradan aslında Lokman Hekim'in kim olduğu çok tartışmalı. Her kültür, Orta Doğu'dan bahsediyoruz aslında kabaca, kendine ait bir Lokman Hekim hikayesi, efsanesi oluşturmuş durumda. Ama rivayetler arasında Hazreti Eyüp'le akraba olduğuna dair bir rivayet çok güçlü. Dolayısıyla aslında bilinmez bir geçmişten bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kendisinin isminin geçmiş olması dolayısıyla şifa veren anlamında İslam kültüründe çok değer verilen biri. Ama benzer karakterize özelliklere sahip Yunan kültüründe de var. Romalılarda da var. Benzer bir hekim, şifacı hekim diyebileceğimiz bir karakterin adı bizde Lokman Hekim. Hı hı. Kimilerine göre Arap Yarımadası'ndan siyahi bir kişidir. Hatta kendisine sen bu kadar siyahsın, nasıl bu kadar güzel sözler senden dökülüyor diyenler olmuş. Bu tür rivayetler var. Anadolu kültüründe daha Horasanlı, daha Kafkasya'dan gelen bir kişi olduğuna dair rivayetler var. Rivayetler çeşitli ama uzun yüzyıllar boyunca Lokman hekimin tabibin tabibe tavsiyesi ya da tabibin hastaya tavsiyesi niteliğinde bir takım kitaplarda adı geçiyor. Kiminde kendi yazmış gibi, kiminde yardımcıları yazmış gibi, kiminde bir anlatıcı ben şahidimdir ki Lokman hekim şöyle şöyle demiştir falan gibi ifadelerle geçiyor. Çok tavsiyesi var. Ve tavsiyelerinin bir kısmı bugünkü tıbba daha yakın dediğimiz gibi, ama bazıları kaynağı çok belirlenemeyen, daha böyle şifa sözcüğüyle daha iyi karşılanabilinecek sıra dışı bir takım ilhamlarla yürütülen sağlıklandırma yöntemleri. Hikmetli sözleri ahlaka dair, günlük hayata dair, medeniyete dair sözleriyle de çok yer bulmuş kültürde Lokman Hekim'in. Birkaç tanesinden bahsedeyim hemen dinleyicilerimiz için. Örneğin kendisi gibi tabii şöyle birkaç yüzyıl öncesine gittiğimizde en az bu metinlerin oluşturulduğu tarihler, ki Lokman Hekim daha da eskiden bahsediyoruz demektir. Kendisi gibi hekimlik yapacak olanlara tavsiyeleri var Lokman Hekim'in. Bir tanesi şöyle: çok gezeceksin. O yüzden at binmeyi, ok kullanmayı ve uzun yolculukta kendini rahat ettirme yollarını öğren diye başlıyor tavsiyesi. Gezerek çalışacak çünkü hekim. Yolculuğunda bindiğin hayvandan emin ol. Durak yerinde yükünü üzerinden çabuk al hayvanın ve kendi karnını doyurmadan önce onun yemini ver. Bağladığın yerden emin ol, tıpkı her yolcuya söylenebilecek şeyler, ama hangi koşullarda hekimlik yapıldığına dair iyi bir ipucudur. Konağa yaklaşınca, yani konaklayacağın yere yaklaşınca, atından in ve yürü. Oraya kadar, konağın önüne kadar atınla gitme.
Aslında şimdiye sanki direkt diyor ki bize, hani gideceğim bir yere otobüsten bir durak önce in de gideceğim yere bir durak kadar yürü der ya genelde bu konuya önem verenler.
Sonra kendi işlerinden önce atını güvenli bir yere bağla. Sakın gecenin ilk saatlerinde yola çıkma. Yani hava karardıktan sonra yola çıkma ilk saatlerde. Gecenin sonlarında da konakla. Dolayısıyla gecenin yarısından sonuna kadar yürüyebilirsin. Yani el ayak çekilince ve insanlar artık ortalıkta değilken gece yolculuk yapacaksan, gece başladıktan birkaç saat sonrasına kadar kendine zaman tanı demiş hekime. Burası da dönemin yaşayışı açısından iyi bir ipucudur diye paylaşmak isterim. Kılıcın, ayakkabın, sarığın, elbisen, su kabın, iğne ve ipliğin, ayakkabı dikiş malzemen yanında olsun. Kendine ve yanındakilere yetecek kadar ilaç al, arkadaşlarına Allah'a asi olmak dışında her hususta uy, yol arkadaşlarına vefalı ol demiş. Bunlar hekimlik yapacak. Dolayısıyla köy köy, kasaba kasaba, neyse artık uzun mesafeleri atla ya da yürüyerek gidecek olan hekime tavsiyeleri. Ama tabii sağlıkla ilgili olarak da günlük hayata dair tavsiyeleri çok fazla. Mesela ilginçtir yine. Hamam yaptıktan sonra, yani yıkandıktan sonra uyuyun diye bir tavsiyesi var. Hemen arkasından banyodan sonra yola çıkmayın ya da işte hareket etmeyin. Velev ki bir dakika olsa bile yatarak dinlenin diyor. Hasta olmadan önce hekim çağır. Hekime hasta olmadan önce hürmet et. Hastalandıktan sonra hekim aramak zorunda kalma. Sağlıklıyken ve her şey yolundayken senin bir hekimin olsun demiş, ki bu da iyi bir tavsiye. Koruyucu hekimlik.
Evet.
Bugün tıp, sosyolojide tıp alanında çalışan herkesin söylediği gibi, devlet ekonomisinde bile kolaylığı sağlayan şey hastalığı tedavi etmekten çok hastalığı geçersizleştirecek koruyucu hekimliğe yatırım yapmak.
Hasta olmadan önceki.
Kesinlikle aşama. Lokman Hekim de zaten onu söylemiş. Miden dolunca tefekkür uyur. Yani fikren tefekkür etmek istiyorsan mideni doldurmamalısın. Tefekkür etmen gereken bir işin varsa, ki bu sufizmdeki tefekkürlük gibi, tefekkür etmek gibi bir şey de olabilir. Hayata dair bir şey çözmek üzere bir tefekkür de olabilir. İkisini ayırmamış. Diyor ki tefekkür etmen gereken bir şey varsa mideni bir süre boş bırak. Tokken doğru düşünceler, doğru fikirler insanın aklına gelmez. Hikmet ölür ve uzuvlar ibadetten uzaklaşır. Mide çok doluyken beden tembelleşir. O yüzden gönül rikkati zail olur, yani kaybolur. O yüzden zaman zaman kendini gün içinde aç bırakarak, mideyi daha doğrusu boş bırakarak aklın ilerlemesini sağla. Asla yapmaman gereken bir şey, ki bu böyle biraz fıkra gibi, karşılıklı konuşma gibi veriliyor bazıları. Asla yapmaman gereken şey, birisi sormuş, miden tok iken yemek yeme. Zira tok iken yiyeceğin şeyi bir köpeğe atman senin için daha hayırlıdır. Hiç olmazsa aç bir canı doyurduğun için hayır kazanmış olursun, hayır etmiş olursun. Sakın miden tokken ikinci bir şeyi yeme. Buna ısrar edenlerle de arkadaş olma demiş hatta.
Bayramlarda geldi şimdi aklıma.
Evet, biz Allah aşkına bir tadına bak şeklinde biraz daha uzatıyoruz ama Lokman Hekim bu tür arkadaşlıkların insanın gönlünü hoş etmediğini söylüyor. Zaten bir takım tavsiyeleri de var, gönlünü hoş edenlerle birlikte olduğu. Şalgamla ilgili epeyce bir farklı kaynakta tavsiyesi var. Herhalde o dönem belki Anadolu'da ve çevresinde diyelim çok üretilen bir sebze de olabilir. O dönemde bildiğiniz üzere bugün tükettiğimiz pek çok sebze ve meyve yok. Lokman Hekim şalgamı hararetle ve büyük bir gayretle tavsiye ediyor. Diyor ki senede bir defa yemeli. Hatta o da olmazsa, yani eğer yiyemiyorsan tarlasından geçmeli diye bir tavsiyesi var. Şalgamı o kadar övmüş, bilmem, bugünlerde çok tüketilen bir şey değildir. Yine mesela kışın toprak altındaki sebzeleri, yazın ve ilkbaharda toprak üstündekileri yemeyi tavsiye ediyor ki son derece sağlıklı. Bugün evet, de evet, tavsiye evet. edilen şeyler arasında. Yatağında uyurken horoz öterse senin yolun kapanmış olur diyor. Yatağında uyurken seher vaktinde öteyen horozdan sakın daha aciz olma demiş. Yani
ondan önce uyan.
Evet, horozdan önce uyan. Horoz öterken ayakta durmalısın, yatağında olmamalısın diyor. Çok erken kalkmayı tavsiye ediyor. Yani gün doğarken.
Evet.
Yemekten sonra muhakkak yürümeyi tavsiye etmiş. Bir arşın bile olsa, yani çevirirsek aşağı yukarı bir metre bile olsa adım atmalısın. Sakın sofradan doğrudan yatağa geçme ya da yer sofrasında olduğunu düşünürseniz sofradan kalkmadan uykuya geçme gibi bir tavsiyesi var. Mutlaka ayağa kalk ve birkaç adım at. Bir yerde hastaya ne yedirelim, hastanın iyileşmesi için ne yedirelim diye sormuşlar. O da şöyle bir cevap vermiş. Hastaya özenli bakılmalıdır, artık neye şahit olduysa. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin demiş.
Bu gerçekten çok kıymetli bir öğütmüş.
Buna benzer öğütleri çok var. Özellikle ahlakla ve hikmetle ilgili sözleri çok var. Kalbin katı olduğu halde sana hürmet etmesi için kendini Allah'tan korkar gibi göstermeye çalışma. Allah'a samimi ol diyor. Bu da çok ilginç. Yani bir cezadan korkmakla kendine sahteleşme, samimi ol, neysen o şekilde görünmekten çekinme, samimi bir sevgiyle yaklaş. Olmayacak şeyi olur sanma ve bunun için olur sanarak gün geçirme. Yani gün içerisinde endişelenmek, vesvesenin çok zararlı olduğunu söylemiş. Sakın cahille samimi olma, o yaptıklarını senin de tasvip ettiğini düşünmesin diyor. Yani bizde de vardır Anadolu'da, hani cahille sohbeti kesmek bizim ozanlarımızda da var ama asıl mesele Lokman Hekim'e göre kendi yaptıklarını senin de tasvip ettiğini düşünmesin. Bunların bir kısmı biraz önce de söylediğim gibi hekimlere de tavsiyeler. Dolayısıyla bir hekimin bugün de doktorların saygınlığı yüksektir toplumda. Bir hekimin her toplumda her zaman saygınlığı yüksek. Özellikle o zamanlar hekimler aynı zamanda biraz kadı gibiler. Hukuken de bilgili oluyorlar. Dolayısıyla o hukuk bilgisi aynı zamanda kişinin toplumun genel geçerli görüşünün üstünde olduğu hissini çok desteklediği için hekimlerin kiminle arkadaşlık ettiği de önemli. O yüzden cahillerle sohbet edip oturmak bir hekime asla tavsiye
yakışmaz.
Edilmemiş. sende olmayan bir fazilet ile halk seni methederse, Tevazu göster, sakın mağrur olma demiş. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi, çünkü hekimlere büyük bir iltifat var. Ola ki sende şifalandırdığın için sende olmayan bir şifaya dair de bir iltifat gelebilir. Sakın mağrur olma, alçak gönüllülüğünü açıkça göster diye bir tavsiyesi var. Hasetçilerin 3 alameti vardır, bunlara uyanık ol demiş Lokman Hekim. Dostum dediğinin arkasından konuşur. Hatta diyor ki çekiştirir. Ama yine de yüzüne karşı güler yüz gösterir. Dostum dediği belaya uğrarsa sevinir. Eğer buna şahitsen bu kişi hasetçidir. Yolunun sana dönmesine müsaade etme diyor. Yani bıraktım dostluğu, böyle birinin böyle biriyle yolunun kesişmesine bile müsaade etme. Net bir biçimde. Günlük hayat için de, medeniyet için de önerileri var. Hemen söyleyelim açık yüreklilikle, kadınlar konusunda Lokman Hekim'in hep bir soru işareti olmuş. Diyor ki kadınlar evinde eşinle sohbet ederken hep aklında bulundurmalısın. Kadın sözüyle senin aklını çelebilir. O yüzden çok güvenme. Hani bizim de bugün dil bilimde sıklıkla konuştuğumuz, teorilerini konuştuğumuz, yararlandığımız şeylerden biridir. Hep söylüyoruz, kadınların beyninde dil merkezi erkeklere göre daha gelişkin, daha hızlı dil öğreniyorlar. Lokman Hekim de bunu keşfetmiş aslında. Bir erkeğin, bir kadının ustaca bir şeyi ima ederek, ikna ederek dile getirebileceğini ve erkeğin bu konuda donanımlı olmadığını söylüyor. Hatta diyor ki işinle ilgili şeyleri, sırları evinde konuşma, işinin sırrını evde paylaşma, karının sözlerine kapılma diye açıkça tavsiyesi var. Yine günlük hayat ve medeniyetle ilgili hemen eşlerden devam edeyim. Çok eşliliğin tabii çok olduğu bir dönemde yaşıyor Lokman Hekim. Diyor ki hevesin olabilir, seni cezbedebilir ama karından başkasıyla evlenme. Çocuklarına üzüntü bırakırsın ve ilelebet mahzun evlatların olur. Bugün çok eşliliğin yaygın olduğu ülkelerde ya da zaman zaman ülkemizde de karşılaşıyoruz. Eşlerin mahzunluğundan bahsetmemiş Lokman Hekim.
Çocuklardan bahsetmiş.
İlelebet mahzun evlatların olur bence, evet. Çok açıklamış durumu. Evet. Hiç tavsiye etmiyor. İlişkilerinde dengeli olmayı çok tavsiye etmiş insanlara ama özellikle servet konusunda söylediği bir şey var. Diyor ki başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme. Senin malın infak edip kendin için takdim ettiğindir. Başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Yani bir başkasının zenginliği için kendi kazancından, kendine yetecek olan maldan ya da gelirden vazgeçme kesinlikle. İyilik ancak kendine de bir şeyler yapabildiğinde yapabileceğin bir şeydir. Yani ben bu kadar fedakarane yürümemeliyim hayatta. Yine söylediği şeylerden biri, kendini korumalısın. Kendini küçük düşürmemek kaydıyla herkese karşı nazik davran. Ama kendini de konumlandır. Çünkü bir hekim olarak da konumlandırmalısın. Herkese de tavsiyesi bu. Bu ilginçtir. Sıkı dost olmak istediğin insanla önce kavga et ve ona kötü bir söz söyle. Eğer o sana yumuşaklıkla cevap verir, seni kırmamaya çalışırsa o insanın dostluğu dünyada az bulunur, onunla hemen dost olabilirsin. Ama sözlerine hemen kötülükle karşılık verirse o insandan kaç. O insan er geç senin için bir akrebe dönüşecektir.
Gerçekten inanılmaz cümleler, hani sanki böyle birebir günümüze,
evet. birilerine
bir şey anlatmak, öğüt vermek, çocukları olur, hani orada hekimlere diye dile getirmiş ama yalnız hekimlere değil tüm insanlığa aslında çok önemli cümleler de diye bırakmış.
Zamansız cümleler. Ali Haydar Bayat'a, Profesör Doktor'a teşekkür edelim buradan. Ali hocamız gerçekten güzel bir çalışma yapmış.
Çok teşekkür ediyoruz size de bu önemli katkıları dinleyicilerimizle buluşma fırsatı verdiğiniz için. Çünkü hani Lokman Hekim'in adını evet herkes duyar ama bu kadar kıymetli öğütleri olduğunu ben açıkçası bilmediğim noktalar çok fazla oldu. Ve bunları öğrenmiş olmaktan dolayı kendi adıma çok mutlu oldum. İnanıyorum ki dinleyicilerimiz de çok mutlu olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikteydi. Bugün Lokman Hekim'i konuştuk. Hayatını, kişiliğini, fikirlerini biraz öğrendik ve en önemlisi zamanında hekimlere ama aslında tüm insanlığa öğüt olacak çok kıymetli cümleler bugün yüreklerimize işlendi. Elif Berna Kutluata'ya da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onu daha yakından tanıma fırsatını bize sunduğu için ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.